Ayrım 4.
Fotoğrafçılar birbirlerini yiyorlardı. Gözlerim kamaşarak yazımı yazı işleri müdürüne uzattım. Daha önce şaka ettiğimi söyleyerek alın işte dedim. Sonra da yarım yüzyıllık kürek mahkumluğumun sonunda bunun istifa mektubum olduğunu keşfettiklerinde orada bulunmamak için son alkış furyasının arasında şaşkın bir halde kaçıp gittim. O gece evimde hediye paketlerini açarken heyecanım hala sürüyordu. Linotipçiler daha önceki doğum günlerimden kalma 3 tanesinin işi olan bir elektrikli kahve makinesiyle kötü bir seçim yapmışlardı. Basımcılar belediyenin hayvan üretme çiftliğinden bir Ankara kedisi alma belgesi armağan etmişlerdi bana. Genel müdürlük sembolik bir ikramiye vermişti. Sekreterler üzerleri dudak izleri baskılı 3 tane don hediye etmişler, paketin içine de onları ayağımdan çıkarırken bana yardımcı olabilecekleri yazılı bir kart koymuşlardı. Yaşlılığın hoş yanlarından birinin, bizleri hizmet dışı sanan genç hanım arkadaşlarımızın bu tür kışkırtmalardan çekinmemeleri olduğunu düşünüyordum. Chopin'in Stefan Askenaze tarafından çalınan 24 prelüdünün planı kimin yolladığını hiç öğrenemedim. Redaktörlerin çoğu moda olan kitaplar hediye etmişlerdi. Hediyeleri açmayı daha bitirmemişken Rosa Kabarkas telefon ederek benim duymak istemediğim soruyu sordu. Kızla ne yaptın? Hiçbir şey dedim düşünmeden. Onu uyandırmaya bile kalkışmamış olman sence hiçbir şey mi dedi Rosa Kabarkas. Bir kadın daha ilk gecesinde bir erkeğin kendisini aşağılamasını asla bağışlamaz. Kızın sırf düğme dikmekten o kadar bitkin düşmeyeceğini ileri sürdüm. Belki de kötü bir şey olacak korkusuyla uyur gibi yapmıştı. Tek ciddi sorun dedi Rosa. Senin artık gerçekten bir işe yaramadığını sanması, bunun da dört bir yanda duyulması hiç hoşuma gitmez. Beni şaşırtma zevkini vermedim ona. Öyle de olsa dedim, o kadar acınacak bir durumda ki onunla ne uykuda ne de uyanık bir şey yapılabilir, hastanelik bir halde. Rosa Kabarkas sesini alçalttı. Bütün kabahat anlaşmayı çok acele yapmamızda ama onun çaresi var, görürsün bak. Kıza itiraf ettireceğini, gerekirse parayı geri vermek zorunda bırakacağını söz vererek ne dersin dedi. Bırak öyle kalsın dedim. Burada hiçbir şey olmadı. Buna karşılık artık böyle koşuşturmalara göre olmadığımı kanıtlaması iyi oldu. O bakımdan kız haklı. Ben artık bir işe yaramıyorum. Ömrümde hiç tatmadığım bir kurtuluş duygusuyla dolup taşarak ve 13 yaşımdan beri beni boyunduruğu altında tutan bir esaretten azat olarak kapattım telefonu. O akşam saat 7'de Güzel Sanatlar Salonu'nda Jacques Thibault 1880-1953, 19. yüzyıl Fransız yapıtlarının yorumlarıyla tanınan Fransız kemancı ile Alfred Cortot 1877-1962 son dönem romantik bestecileri yorumlamasıyla ünlü Fransız piyanist. Konserine onur konuğu olarak davetliydim. Sezer Frank'ın keman ve piyano için sonatının muhteşem yorumundan sonra bölüm arasında inanılmaz övgüler duydum. Büyük müzisyenimiz Üstad Pedro Biava beni neredeyse sürükleyerek soyunma odalarına götürüp yorumcularla tanıştırdı. Aklım o kadar karışmıştı ki çalmadıkları bir Schumann sonat için kutladım onları. Birisi herkesin ortasında kaba bir biçimde düzeltti beni. O iki sonatı basit bir cahillikten karıştırdığım izlenimi ortalığa yayılmış, ertesi pazar konser hakkındaki eleştiri yazımda bu izlenimi silmeye çalışırken yaptığım sersemce bir açıklamayla durum büsbütün beter olmuştu. Upuzun hayatımda ilk kez içimden birini öldürmek geliyordu. Vaktinde veremediğimiz kırıp geçirici yanıtları kulağıma fısıldayan şeytanın yüzünden içim içimi yiyerek döndüm eve. Öfkemi ne okuma yumuşatmıştı ne de müzik. Neyse ki Rosa Kabarkas telefonda bağıran sesiyle bu sıkıntıdan kurtardı beni. Gazetede okuyunca çok mutlu oldum. Ben seni 90 değil 100 yaşını bitiriyorsun sanmıştım. Sinirlenerek yanıt verdim. Beni bu kadar mı bitik gördün? Tam tersi dedi kadın. Beni şaşırtan seni o kadar iyi görmek olmuştu. İyi durumda olduklarını sansınlar diye yaşlarını büyüten o edepsiz ihtiyarlardan olmaman ne iyi. Sonra birden konuyu değiştirdi. Hediyen bende, dedi. Beni gerçekten şaşırtmıştı. Nedir dedim. Kız, dedi. Düşünmek için bir an bile duraksamadım. Teşekkürler dedim ama o iş bitti artık. Kadın sözünü sürdürdü. Sandal ağacı dalıyla sıcak banyoda bekletilip ipek kağıdına sarılı olarak evine yolluyorum. Hepsi de bedava. Ben dediğimden dönmedim. O ise bana içten gibi gelen karmaşık bir takım açıklamalar öne sürüyordu. Dediğine göre kız o cuma günü iğne iplikle ve yüksükle 200 tane düğme dikmekten perişan bir haldeymiş. Kan revan içindeki tecavüzlerden gerçekten ödü kopuyormuş ama bir fedakarlık yapma konusunda artık dersini öğrenmiş. Benimle birlikte olduğu o gece tuvalete gitmek için kalkmış. Ben o kadar derin uyuyormuşum ki uyandırmaya yüreği el vermemiş. Ama sabahleyin yeniden uyandığında ben artık gitmişmişim. Bana hiç yararsız koca bir yalan gibi gelen bu sözlere çok sinirlenmiştim. Bak diye sözünü sürdürdü Rosa Kabarkas. Öyle de olsa kız çok pişman. Zavallıcık şimdi burada karşımda duruyor. İster misin telefonu vereyim? Hayır hayır Allah aşkına dedim. Ama tam yazı yazmaya başlamıştım ki gazetenin sekreteri telefon etti. Müdürüm beni ertesi sabah saat 11'de görmek istediğini söyledi. Tam saatinde oradaydım. Binanın onarım gürültüleri dayanılır gibi değildi. Havadaki çekiç seslerinden, çimento tozundan, katran dumanından durulmuyordu. Ama yazı işleri her zaman bir hengame ortasında düşünmeyi öğrenmiştir. Buna karşılık müdürün buz gibi soğuk ve sessiz olan büroları bizim olmayan ideal bir ülkedeydi sanki. Müdür 3. Marco Tullio içeri girdiğimi görünce telefon konuşmasını kesmeden bir delikanlı havasıyla ayağa kalktı. Yazı masasının üzerinden elini uzatarak oturmamı işaret etti. Sonunda hattın öbür ucunda kimse olmadığını, beni etkilemek için numara yaptığını düşünmeye başlamıştım. Ama az sonra valiyle konuştuğunu keşfettim. Samimi düşmanlar arasında gerçekten zor bir diyalogtu bu. Dahası öyle sanıyorum ki benim önümde enerjikmiş gibi görünmeye özen gösteriyor ama aynı zamanda yetkili biriyle konuşurken ayakta durmayı sürdürüyordu. Müdürün temizlik hastası olduğu fark ediliyordu. 29 yaşını yeni bitirmişti. Beyaz kadın ticaretiyle servet yaptıktan sonra deneysel yoldan gazeteci olan ve ömür boyu birinci başkanlık yapan büyük babasından farklı olarak 4 yabancı dil biliyordu. Uluslararası alanda 3 master yapmıştı. Yol yordan bilirdi. Şık giyimli, serin kanlı diye tanınırdı. Kusursuzluğunu tehlikeye atan tek şey yapmacıklı ses tonuydu. Yakasında canlı bir orkideyle her zaman spor ceket giyer, her giydiğini sanki doğal yapısının bir parçasıymış gibi yakıştırırdı. Ama ondaki her şey sokaktaki iklim için değil, bürosundaki ilkbahar için yapılmıştı sanki. Giyinmek için neredeyse 2 saatimi harcamış olan bense yoksulluğun rezilliğini hissediyordum. Öfkem büsbütün artmıştı. Yine de asıl öldürücü zehir gazetenin kuruluşunun 25. yıl dönümünde çekilmiş olan ve tüm personeli gösteren panoramik bir fotoğraftaydı. O güne kadar ölenlerin başlarının üzerine küçücük birer çarpı işareti konmuştu. Kanotiye şapkam, koca bir düğümle bağlanmış ince iğneli kravatım, 40 yaşıma kadar kesmediğim o ilk sivil albay bıyığım, yarım yüzyıldan sonra artık işime yaramayan papaz okulu öğrencilerinin kullandığı tipte metal çerçeveli gözlüğümle ben sağdan üçüncüydüm. Bu resmi yıllarca farklı farklı ofislerde asılı olarak görmüştüm ama ancak o anda algılayabildim içerdiği mesajı. İlk baştaki 48 memurdan yalnızca 4 kişi hayattaydık. İçimizde en genci de birkaç kişiyi birden öldürmekten 20 yıllık hapis cezasını çekmekteydi. Müdür telefon konuşmasını bitirdi. Fotoğrafa bakarak beni şaşırttı ve gülümsedi. O çarpıları ben koymadım dedi. Bence çok yakışıksız bir şey. Sonra yazı masasının üzerine oturarak konuyu değiştirdi. İzin verirseniz ölümde sizin kadar ne yapacağı kestirilemez bir başka kişiyi tanımadığımı söyleyeceğim. Şaşkınlığım karşısında konuyu uzatmadı. Şu istifanız için söylüyorum. Zar zor şöyle diyebildim. Bütün bir hayat boyu çalıştım. O da zaten bu yüzden uygun bir çözüm olmadığı karşılığını verdi. Yazımı harika bulmuştu. Yaşlılık hakkında yazdıklarımın hepsi o güne kadar okuduklarının en iyisiydi. Yazıyı daha çok hukuki bir ölümü andıran bir kararla sona erdirmenin bir anlamı yoktu. Neyse ki dedi. 9'da gelen korkunç adam onu baş yazı sayfası düzenlendikten sonra okumuş ve kabul edilemez bulmuş. Elindeki Torquemada, Thomas de Torquemada 1420-1498 İspanya'da Engizisyon'un dehşeti, bağnazlığı ve zalimliğiyle özdeşleşmiş başsavcı. Kalemiyle hiç kimseye danışmadan yukarıdan aşağı çizivermiş. Bu sabah bunu öğrenince yönetime bir protesto yazısı yollamalarını emrettim. Bu benim görevimdi ama laf aramızda size şunu söyleyeyim. Sansürcünün keyfi davranışlarına son derece müteşekkirim. Yani yazıyı kaldırmasını kabullenecek durumda değildim. Size bütün kalbimle yalvarıyorum dedi. Gemiyi açık denizde terk etmeyin. Sonra da oturaklı bir tavırla sözünü tamamladı. Müzik konusunda daha konuşacak çok şeyimiz var. Onu o kadar kararlı görmüştüm ki anlaşılmazlığı oyalayıcı bir tartışmayla büsbütün büyütmeye cesaret edemedim. Aslında sorun bostan dolabını bırakmak için o zaman da doğru dürüst bir gerekçemin olmamasıydı. Sırf vakit kazanmak için bir kez daha evet deme düşüncesi beni dehşete düşürüyordu. Gözlerimi yaşartan yüzsüzce heyecanım anlaşılmasın diye kendimi tutmak zorunda kaldım. Ve onca yıldan sonra her zamanki gibi bir kez daha aynı koşullarda kalmaya karar vermiş olduk. Ertesi hafta sevinmekten çok ne yapacağımı bilemez halde basımcıların bana hediye ettikleri kediyi almak üzere hayvan üretme çiftliğine uğradım. Hayvanlarla hiç anlaşamam. Konuşmaya başlamamış çocuklarla da öyle. Sanki ruhları dilsizdir. Onlardan nefret etmem ama onlarla pazarlık etmeyi öğrenemediğimden varlıklarına da katlanamam. Bir erkeğin köpeğiyle, karısıyla olduğundan daha iyi anlaşması, ona belli saatlerde yiyip içip abdeste çıkmasını, sorulara karşılık vermesini, acılarını paylaşmasını öğretmesi bana doğaya aykırı gibi gelir. Ama tipografların kedisini gidip almamak nezaketsizlik olacaktı. Üstelik miyavlamaları neredeyse konuşmaya benzeyen, pürüzsüz pembe tüylü, değerli bir Ankara kedisiydi. Soy ağacını belirten bir belgeyle ve tıpkı monte edilmesi gereken bisikletlerinki gibi kullanma kitapçığı ile birlikte onu hasır bir sepete koyup verdiler bana. Bir askeri devriye San Nicolas Parkı'ndan geçmelerine izin vermeden önce yayaların kimliklerini kontrol ediyordu. Daha önce hiç böyle şey görmemiştim. Ayrıca yaşlılığımın belirtisi olsa gerek bundan daha moral bozucu bir şey de düşünemiyordum. Neredeyse yeni yetme denilebilecek bir sumayın kumandası altında 4 kişilik bir devriyeydi bu. Askerler bozkır isyanlıydılar. Ahır gibi kokan, sert suskun adamlardı. Kıyıya inmiş andlılar gibi pembe pembe yanaklarıyla subay gözetim altında tutuyordu onları. Kimliğimi ve basın kartımı inceledikten sonra sepette ne taşıdığımı sordu. Kedi dedim. Görmek istedi. Kaçacak korkusuyla her türlü önlemi alarak açtım sepetin kapağını. Ama askerlerden biri sepetin dibinde belki daha başka bir şey vardır diye içine bakmak istedi. Kedi de ona bir pençe attı. Subay araya girdi. Harika bir Ankara kedisi dedi. Onu okşarken bir şeyler mırıldanıyordu. Kedi ona saldırmadı ama aldırmadı da. Kaç yaşında bu diye sordu subay. Bilmem dedim, daha yeni hediye ettiler bana. Hayır soruyorum çünkü çok yaşlı olduğu görülüyor. Belki 10 yaşında vardır. Nereden bildiğini sormak istedim. Daha başka şeylerdi. Ama terbiyeli tavırlarına, tumturaklı konuşmasına rağmen onunla konuşmak gelmedi içimden. Bence hayatta çok şey görmüş. Terk edilmiş bir kedi bu dedi. Onu gözlem altında tutun. Hayvanı kendinize uydurmayın. Tam tersine siz ona uyun. Güvenini kazanana kadar da rahat bırakın. Sepetin kapağını kapatarak sordu bana. Siz ne iş yapıyorsunuz? Gazeteciyim. Ne kadar zamandır? 100 yıldan beri dedim. Hiç kuşkum yok dedi. Elimi sıkarak öğüt olabileceği gibi meydan okuma da olabilecek bir sözle uğurladı beni. Kendinize çok dikkat edin. Öğle vakti nefis bir programlı müziğe sığınmak için telefonu fişten çektim. Wagner'in klarnet ve orkestra için rapsodisi, Debussy'nin saksafon için olanı ve Bruckner'in eserlerinin tufanı içinde cennet misali bir göl olan yaylı çalgılar beşlisi. Az sonra çalışma odamın karanlığıyla sarmalanmış buldum kendimi. Masamın altından bir şeyin kayıp geçtiğini hissettim. Canlı bir beden değil de doğaüstü bir varlığı andıran bir şey ayaklarıma sürtündü. Çığlık atarak yerimden fırladım. Havaya kalkmış o güzelim kuyruğu, gizemli ağır hareketleri ve efsanevi soyuyla şu benim kediydi. Evin içinde insan olmayan canlı bir varlıkla tek başıma kalmanın verdiği ürpertiye engel olamadım. Katedralin saati 7'ye vurduğunda gökyüzünde pembe renkli, berrak tek bir yıldız vardı. Geminin biri kederli bir veda çığlığı attı. Yaşanabilecekken yaşanmamış tüm aşkların sıkıntısını bir gordiyon düğümü gibi hissettim gırtlağımda. Daha fazla dayanamadım. Yüreğim ağzıma gelerek açtım telefonu. Yanılmamak için o 4 numarayı ağır ağır çevirdim ve telefonun 3. çalışına cevap verdiğinde tanıdım sesini. Rahat bir soluk alarak, "Bak canım," dedim. bu sabahki densizliğimi bağışla. O da son derece sakin, kaygılanma, telefonunu bekliyordum dedi. Uyardım onu. Kızın beni Tanrı'nın dünyaya yolladığı bir gibi beklemesini istiyorum. Suratında boya moya olmasın. Gırtlaktan çıkan bir sesle güldü. Dediğin gibi olsun dedi. Ama onu kat kat soyma zevkini kaçırıyorsun. Neden bilmem, ihtiyarların pek hoşuna gider öylesi. Nedenini ben biliyorum dedim. Gittikçe büsbütün ihtiyarlıyorlar da ondan. Kadın işi oldu gözüyle bakıyordu. Tamam dedi. Öyleyse bu gece saat tam 10'da senin balık soğumadan. Üç. Adı neydi acaba? Genel ev sahibisi ne olduğunu söylememişti bana. Ondan söz ederken yalnızca kız diyordu. Ben de bunu bir özel isme dönüştürmüştüm. Hani kız böceği ya da kız kuşu der gibi. Üstelik Rosa Kabarkas öğrencilerini her bir müşteriye göre farklı bir at takardı. Benim de bunun ne olduğunu yüzlerine göre tahmin etme hoşuma giderdi. Ta başından beri kızın upuzun bir adının olduğundan emindim. Filomena, Saturnina ya da Nikolasa gibi. Ben tam bunları düşünürken kız yan yatarak sırtını döndü bana. Sanki ardında bedeninin büyüklüğünde ve aynı biçimde bir kan lekesi bırakmış gibi geldi. Bir an irkildikten sonra terinin çarşafta bıraktığı nem olduğunu anladım. Rosa Kabarkas ona karşı ihtiyatlı davranmamı öğütlemişti. Çünkü birinci buluşmanın korkusunu üzerinden hala atamamıştı. Dahası var. Öyle sanıyorum ki ilişkinin ağır başlılığı korkusunu daha beter etmiş, kedi otunun dozajını arttırmak zorunda kalmışlardı. Çünkü öylesine mışıl mışıl uyuyordu ki onu tatlı sözlerle kuğurmadan uyandırmaktan yazık olacaktı. Bu yüzden de bir yandan onu havluyla kurularken bir yandan da kralın gönlünü kaptırdığı küçük kızı Delgadina'nın türküsünü, Delgadina'nın öyküsünü anlatan bu İspanyol romansında kral öz kızı Delgadina'ya aşık olur ama kız onu reddeder. Kral onu razı etmek için bir kuleye kapatır, su ve yiyecek verilmesini yasaklar. Kız oradan geçen herkesten su ister ama kimse vermez. Sonunda babasının isteğine razı olduğunda kralın hizmetkarları ona su getirirler. Ama onu susuzluktan ölmüş olarak bulurlar. Fısıltıyla söylüyordum ona. Ben onu kuruladıkça o da ter içindeki iki yanını şarkımın temposuna uyarak bana döndürüyordu. Delgadina, Delgadina, sensin gönlümün sevdiği. Sınırsız bir haz duyuyordum. Çünkü ben bir yanını kuruladıkça öbür yanı yeniden terliyor, şarkı hiç bitmiyordu. Haydi kalk, Delgadina, giy şu ipekli eteği diye şarkıyı söylüyordum kulağına. Sonunda kralın hizmetkarları kızı yatağında susuzluktan ölmüş olarak bulduklarında onun adını duyar duymaz sanki benim kızın uyanmasına ramak kalmış gibi geldi bana. Demek buydu adı, Delgadina. Ayağımda dudak izleri baskılı donumla yatağa girip kızın yanına uzandım. Sakin soluğunun ninnisiyle saat 5'e kadar uyumuşum. Yıkanmadan alelacele giyindim. Ancak o zaman gördüm lavabonun aynasını dudak boyasıyla yazılı olanları. Kaplan karnını doyurmaya uzağa gitmez. Bu yazının bir gece önce orada olmadığını biliyordum. Odaya başkası girmiş de olamazdı. Şeytanın bir armağanı olarak algıladım onu. Korkunç bir gök gürlemesi beni kapıda yakaladı. Odanın içine ıslak toprağı müjdeleyen bir koku dolmuştu. Yakalanmadan kaçmaya fırsat olmadı. Ben daha taksi bulamadan müthiş bir sağanak boşandı. Hani Mayıs'ta Ekim arasında şehrin altını üstüne getiren, ırmağa doğru inen kızgın kumla kaplı yolları önlerine ne gelirse sürükleyen birer sele dönüştüren sağanaklardan. 3 aylık kuraklığın ardından inen o garip Eylül yağmuru rahmet de olabilirdi, felaketti. Sokak kapısını açar açmaz yalnız olmadığım biçimindeki elle tutulur bir duygu karşıladı beni. Kanepeden atlayıp balkondan kaçıveren kediyi görür gibi oldum. Tabağında benim koymadığım bir yemeğin artıkları vardı. Bayatlamış sidiğinin ve sıcak kakasının iğrenç kokusu her yana sinmişti. Latince çalışır gibi onu dikkatle incelemeye vermiştim kendimi. Ey kitapçı, kedilerin pisliklerini gizlemek için toprağı eşelediklerini söylüyordu. Burası gibi avlusu olmayan evlerde ise işlerini saksıların içinde ya da başka herhangi bir gizli yerde görüyorlardı. Yapılması gereken onları tuvalet alışkanlığına yönlendirebilmek için daha ilk günden içinde kum bulunan bir kutu hazırlamaktı. Ben de öyle yapmıştım. Ayrıca yeni bir evde yaptıkları ilk şey her yanı işeyerek kendi bölgelerini işaretlemek oluyordu. Bu da öyle yapmış olabilirdi ama kitapçık buna bir çare önermiyordu. Hayvanın bu kendine özgü huylarına alışabilmek için izini sürüyordum. Ama gizli köşelerini ve dinlenme yerlerini bulamamış, değişken keyfinin nedenlerini anlayamamıştım. Ona belli saatlerde yemek yemeyi, terastaki küçük kum kutusunu kullanmayı, ben uyurken yatağıma çıkmamayı, sofradaki yiyecekleri de koklamamayı öğretmek istedim. Evin bir savaş ganimeti olarak değil, kendisine verilmiş bir hak olarak onun evi olduğunu kediye bir türlü anlatamadım. Sonunda onu kendi havasına bıraktım. Akşam hava kararırken müthiş bir sağanak boşandı. Kasırga gibi esen rüzgar evi yerinden oynatmakla tehdit ediyordu. Art arda gelen bir aksırık krizine tutulmuştum. Kafam çatlıyordu. Ateşim vardı. Ama kendimi hiçbir yaşta ve hiçbir nedenle asla sahip olmadığım bir güçte ve kararlılıkta hissediyordum. Damlayan suları toplayabilmek için yere kaplar koydum. Bir önceki kıştan beri yeni yeni sızıntıların ortaya çıktığını fark etmiştim. Bunların en büyük kütüphanenin sağ cenahını sular altında bırakmaya başlamıştı. O taraflarda yaşamakta olan Yunanlı ve Latin yazarları kurtarmaya koştum. Ama kitapları kaldırdığımda duvarın dip kısmındaki patlak bir borudan büyük bir basınçla sular fışkırdığını gördüm. Kitapları kurtarmak için vakit kazanayım diye boruyu bezlerle elimden geldiğince tıkadım. Yağmurun gürültüsü ve rüzgarın uluması parkın içinde daha da artmıştı. Birden hayalet gibi bir şimşek hemen ardından duyulan gök gürlemesi havayı güçlü bir kükürt kokusuyla doldurdu. Rüzgar balkon camlarını tuzla buz etti ve denizden gelen korkunç bir fırtına kilitleri parçalayarak evin içine doldu. Yine de aradan 10 dakika bile geçmeden bıçakla kesilir gibi dinmişti. Harika bir güneş kıyıya vurmuş süprüntülerle dolu sokakları kurutmuş, sıcak hava geri dönmüştü. Sağanak sona erdiğinde ben hala evde tek başıma olmadığım duygusu içindeydim. Bulabildiğim tek açıklama, nasıl ki gerçek olaylar unutulabiliyorsa, asla olmamış olanların da sanki olmuşçasına anıların içinde yer alabildikleri biçimindeydi. Sağanağın telaşını aklıma getirdiğimde, kendimi evin içinde yalnız olarak değil, hep yanımda Delgadina ile birlikte görüyordum. Geceleyin onu o kadar yakınımda hissetmiştim ki soluğunun sesini yatak odamda, yanağının atışını yastığımın üzerinde duyabiliyordum. Ancak böylelikle anlayabilmiştim o kadar az bir süre içinde o kadar çok şey yapabilmemizin nedenini.